Ayrım 16.
Malvaziti ve Uratar Hunta aynı anda havuza atladıklarında Adduva'nın burnu da sulara gömülmüştü artık. Çabuk, taşı kaldırmamız gerek. Ben taşı kaldırırım, sen onu dışarıya çek. Uratar Hunta dikdörtgen taşın dar kenarından tutup kaldırmaya çalıştı. Çok güçlü olmasına karşın ilk denemede başarılı olamadı. Tüm gücüyle zorlamaya devam etti. Şakaklarındaki damarlar her an patlayacakmış gibi kabardı, sonunda başarmıştı. Adduva nihayet serbest kalmıştı. Tutulmuş bacaklarıyla doğrulmaya çalışırken ve inleyerek havuzdan çıkarken Valvaziti ona yardım etti. Teşekkür ederim dedi güçlükle soluyarak. Seni artık hiç bırakmayacağım. Mala Adduva'nın önüne geçti ve ona sımsıkı sarıldı. Adduva haykırdı. Kaburgalarım, ah olmuyor. Acıyla kıvrandı. Mala bir akrebe dokunmuşçasına kollarını hemen indirdi. O kadar da kötü değil diye onu rahatlatmaya çalıştı Adduva. Yüzündeki korku dolu ifadeyi görünce. En geç 2 dolunay sonra bir şeyim kalmaz. Dikkatli bir hareketle kızın elini tuttu ve parmak uçlarını teker teker öptü. Asıl ben seni o zaman bırakmayacağım diye sadece Mala'nın duyabileceği şekilde fısıldadı ve ekledi. Bayram daha bitmemiş olsa da seni sevdiğime inanıyor musun? Mala mutlulukla başını salladı ve Adduva onu öpmek için eğildi. Ne olur ne olmaz diye bir yandan elleriyle kendisine fazla yaklaşmasını engellerken, mümkün olan en ateşli şekilde öptü onu. Valvaziti öksürmeye başladı. Küçük kardeş ona doğru baktı ve şükranla konuşmaya başladı. Gerçekten son anda geldiniz. Suyun akması arada bir durmasaydı bu kadar da dayanamazdım. İyi ki mağaraya bakmayı akıl etmişsin. Son söylediği yine Mala'ya yönelikti. Mutluluktan uçarken onu tekrar öptü. Duva Duna'ya şükürler olsun. Duva Duna sadece suyun zamanında akmasını sağlamakla kalmaz, en gerekli zamanda akmamasını da sağlar diye ciddi bir ifadeyle ders verdi Valvaziti. Şapur şupur öpüşmelerinden duyduğu rahatsızlığı bastırmak için. O rüyayı gördükten sonra aşk sahnelerinden mümkün olduğunca uzak durmaya gayret ediyordu. Uratar Hunta düşünceli bir şekilde başını çevirdi, sonra tekrar öpüşmekte olan çifte baktı. Bir iki yerinde ciddi sıyrık olan ellerini ovuşturdu. Tanrıların desteklediği bu mutluluğu bir ölümlünün engelleme hakkı olamaz. Valvaziti'ye elini uzattı. Anlaşılan hısım olacağız. Baş yazıcı Uratar Hunta'nın hafif kanayan elini tuttu ve gülümseyerek yanıt verdi. Yazıcılara karşı duyduğu nefreti artık bir tarafa bırakırsan bence bir sakıncası yok. Sana bunu yapan alçağı tanıyamadın mı Adduva diye sordu Valvaziti. Kardeşini Rabasa Marduk'un büyük tapınaktaki yerine götürmüş ve hekime haber salmıştı. Hayır, her şey çok çabuk oldu. Bana arkadan yaklaştı ve mağaraya sürükledi. Yüzünü göremedim, pek iri değildi ama oldukça güçlüydü. Derken bir şeyle kafama vurdu, sonrasını hatırlamıyorum. Ayıldığımda çoktan gitmişti. Onda hiç başka bir şey fark etmedin mi? Dur biraz, bacağında bir halka vardı. Deseni, Adduva dikkatlice başını ovdu. O deseni daha önce gördüm. Palla olabilir mi? Şaşkın bir şekilde Valvaziti'ye baktı. O da öfkeyle başını salladı. Sanırım evet. Eksik olan kanıtı da halkanın desenini tanımakla vermiş oldun. Palla iştar heykelini taşımanı engellemek istiyordu. Ne? Adduva sırıtmaya başladı. Bunun kolayı vardı yani, en azından benim açımdan. Eski canlılığına kavuşmuştu. O ağır heykeli bitmek bilmez basamaklardan yukarı taşımaya ve belki de tökezlemeye hiç meraklı değildim doğrusu. Ama bunu Kella'ya söyleme sakın. Rabasa Marduk içeri girdi. Duyduğuma göre bir kaza olmuş. Kaza da denebilir dedi Valvaziti alaylı bir şekilde. Palla Adduva'yı öldürmek istemiş. Bereket ki işini tamamlayacak kadar zamanı yokmuş. Başındaki yarayı ben hallettim. O kadar ağır değildi. Ama kaburgalarıyla sen ilgilensen iyi olur. Magallu'yu Kent Kayası'na ben çağırmadım. Kellaydı çağıran. Git Zuzuli'ye sor. Prens Kayası'ndaki zindanda zincire vurulmuş olan Palla, Valvaziti'ye zafer kazanmış bir edayla baktı. Baş yazıcı sükûnetini bozmadı. Sordum bile. Sen dedin ki tamam Kella, sen evine git. Ben Zuzuli'ye tembihlerim Kella. Güneş batınca senin yerine haber vermeye gider. İyi geceler Kella. Teşekkürler. Sen de Kella. İşte bu kadar. Valvaziti başını salladı. Zuzuli gibi saf birini kandırabilirsin. O Kella'nın senin evinin önüne geldiğinde inanıyor. Aslında baş rahibi ne gördü ne de duydu. Bu da zaten mümkün değildi. Çünkü Kella oraya hiç gelmedi. Sen kendin sonra Kent Kayası'na çıktın. Bunları nereden biliyorsun? Çünkü Alalimi bayramdan önceki akşam senin Zuvabbin'in ardından fırtına tanrısı kapısından geçtiğini görmüş. Alalimi seni önce tanıyamamış ama şimdi o kişinin sen olduğundan çok emin. Palla önce korkuyla yukarıya baktı, sonra rahatlayarak sırtını duvara yasladı. Bunu ona sen söylemişsindir. Nedenini bilmiyorum ama bana iftira atmak istiyorsun. Ancak bunu başaramayacaksın. Bu arada Zuvabbin'in sevgilisinin çiftliğinde gecelemek istediğini de öğrendin. Bu da ne demek şimdi? Zubabbi ile bir işim yoktu ki onu neden öldüreyim? Bu doğru. O zaman sadece Magallu ile işim vardı. Kent kayasına saklandın ve Zuzuli tarafından oraya gönderilen, her şeyden habersiz Magallu gelene kadar bekledin. Sonra onu boğazdan aşağıya yuvarladın. Niye başkası değil de ben? Çünkü senden başkası Zuzuli'yi Magallu'ya göndermedi. Bunun için yapacakmışım. Çünkü iştah heykelini sen taşımak istiyordun. Zubabbi'nin bununla ne ilgisi var? Kuyumcu ustası sükunetini hiç bozmuyordu. Valvasiti bundan hiç etkilenmedi. Magallu ölünce her şey yoluna girecek sandın. Ancak ertesi sabah büyük tapınakta Kella ile yaptığım konuşmayı dinledin. Ben orada değildim. Oradaydın. Benden biraz önce orada olduğunu Kella bana söylemişti. Ayrıca ben oraya geldiğinde sen daha tapınaktaydın. Başyazıcı bu söyledikleriyle Palla'ya ilk darbesini indirmişti. Devam etti. Böylelikle Kella'nın listesinden haberin oldu. Bunun üzerine Zubabbi'yi ortadan kaldırmak için çiftliğe koştun. Evet, listeden haberin vardı diye itiraf etti Palla. Bu da suçsuz olduğumu kanıtlar. Dikkatle dinle. Meseleyi tersine çeviriyorsan haklıymışsın gibi yapıyorum. Sadece bir an için tabii. Eğer dediklerin doğruysa Abamuva'nın başına da bir şey gelmiş olmalıydı. Kılına bile dokunulmadı. Demek ki haklı olamazsın. Tam tersi, asıl bu bir kanıt. Hattuşili'nin Abamuva'yı listeden çizdiğini pek bilen yoktu. Valvasiti karşısındakinin giderek tedirgin olduğunu hissetti. Öğleden sonra büyük tapınakta oldu bu iş ve sen de leopar gözünü yerine takmak için oradaydın. Bunların hiçbiri doğru değil. Bunlar senin hayal ürünlerin, asla kanıtlayamayacağın saçmalıklar. Son darbeyi indirme zamanı gelmişti. Valvasiti sakin bir şekilde yanıtladı. Öyle bir kanıtlarım ki, Adduva bacağındaki halkayı tanımış. İnkar etmen sana bir şey kazandırmaz. Adduva, ama o öl, Palla ürkerek sesini kesti, böylelikle suçunu itiraf etmişti. Valvasiti şimdi kendinden emin bir şekilde ağlamamak için büyük çaba harcayan kuyumcu ustasına bakıyordu. Sanki koyu renk saçlarının arasındaki aklar şimdi daha belirgin bir hale almıştı. Artık biraz da gerçeği anlatsan iyi olur. Ben kimseyi öldürmek istemedim, inan bana diye başladı Palla duraksayarak. Evet, Magallu'yu kent kayasına çağıran bendim ama onu sadece yaralamak istedim. Zaten bu yüzden başına fıçı geçirdim, beni tanımasın diye. Sadece bacağına hafif bir yara açacaktım, bayramda toparlasın ve işleri taşıma görevini yerine getiremesin diye. Gerçekten yapmak istediğim bu kadardı. Ancak o kadar karşı koydu ki ayağım kaydı ve sert bir şekilde ayağına çarptım. Neyle? Hançerle. Bunun üzerine Magallu bağırarak yan tarafa dönüp kaçmaya çalıştı ve korkuluklardan aşağıya boğaza yuvarlandı. Onu ben itmedim aşağıya, inan bana. Valvasiti düşünceli bir şekilde başını salladı. Kent kayasında bulduğu izlere bakılırsa doğruyu söylüyor olabilirdi. Magallu can acısıyla yönünü şaşırmış olabilirdi. Sonra o zaman Zubabbi'yi neden hemen öldürdün? Hemen öldürmedim. Sen inanmasan da tanrılar doğruyu söylediğimi biliyor. Listeyi öğrendiğimde hemen yola koyulup kent dışındaki çiftlikte saklandım. Zubabbi beni tanımasın diye başıma bir köpek maskesi taktım. Arkasından yaklaşarak yine bacağını hedef alacaktım. Ama Zubabbi beni duydu, birden arkasını döndü, elimden hançeri aldı, beni yere yıktı ve yüzümdeki maskeyi indirdi. Beni tanıyınca o kadar şaşırdı ki bir an elime geçirdiğim taşı kafasına indirdim. Bu sefer işini tam yapıp kafasını parçaladın. Bunu yapmak zorundaydım, kim olduğumu biliyordu. Onu ancak bayramdan sonra bulabilmeleri için de ağaç kovuğuna sakladım. Ve bu arada mührü gözünden kaçtı, onu bir köylü çocuğu bulmuş, cesedi de. Palla belli belirsiz başını salladı. Şimdi Kunni'ye gelelim. İki adam öldükten sonra kaçınılmaz bir şekilde tanrıların öfkesini üzerime çekmiştim. Artık hiçbir şey fark etmezdi ve işimi sağlama almak zorundaydım. Özellikle de Kunni'yi sabah provalarda yakalayamadığım için sonra öğle vakti göletlerinin yanına geldiğinde tereddüt etmedim. Ve onu boğdun. Kendisini savunmaya fırsat vermeden. O zaman Adduva'yı neden hayatta bıraktın? Zamanım daralmıştı. Dünkü kurşun teslimatından sonra heykelleri dökmem gerekiyordu. Kurşun heykelmiş. Oysa ben bir kuyumcu ustasıyım. Bulunduğu durumda bile Palla ona daha düşük düzeyde bir demircilik işi verdikleri için duyduğu kızgınlığı gizlemiyordu. Bu nedenle Adduva ile ancak Boğaz'daki törenden sonra ilgilenebildim. Sonra da zamanında saray göletlerinde olmam gerekiyordu. Demek ki kurşun Adduva'nın yaşamını kurtarmıştı. Valvasiti istemeden Akan'ın üzerindeki çok eskilere dayanan laneti anımsadı. Altının gümüş fiyatına satılsın, bakırın kurşun fiyatına satılsın. Kurşun bu sefer nimet haline gelmişti. Yüksek sesle söyledi. Onu öldürdüğünü sandın. İtiraf et. Sadece baygın olduğunu fark etmedin. Zaten Akansu da senin yarım bıraktığın işi az daha tamamlayacaktı. Palla yalvararak zincirli kollarını havaya kaldırdı ve fısıldadı. Ama tamamlayamadığıma memnunum. Beni tanımış olsa da. Ama bir şeyi değiştirmez artık. Hayatım mahvoldu. Saçma. Senin başın söz konusu değil. başyazıcı intikam fikrini bir kenara bırakıyordu. Kendi ailesinin de doğrudan mağdur olmasına karşın görevi itibariyle böyle bir isteği talep etme hakkına sahip değildi. İstemiyordu da zaten. Kurbandan geri kalanların katilin başını talep etme hakları çoktan yasalardan kaldırılmıştı. Yasalarımızı biliyorsun. Belki yumuşak yargıçlara düşersin ve kimse köle olmanı talep etmez. Magallo'nun karısı ve çocukları için serbest kalman ve onlara gümüş vermen daha hayırlı olur. Zuvabbi'nin sevgilisinin bir talebi yok. Kunni'nin çocukları yok ve ebeveynleri çok yaşlı. Adduva'nın yaraları da yakında iyileşir, bakarsın ucuz kurtulursun da. Palla anında bir şansı olabileceğini anlamıştı. Mahkemeye itirafta bulunacağım. Tek suçlu ben değilim. Beni taşıyıcı olarak görevlendirmemesi haksızlıktı. Geleneklere karşı geldi. Haksız davranan Hattuşili'ydi. Valvaziti şaşkınlıkla ona baktı. Tüm bunları gerçekten sadece heykeli taşımak için mi yaptın? Kuyumcu ustası kararlı bir şekilde başını salladı. O benim eserim. Onu taşıma şerefi de bana verilmeliydi. Gerçek neden bu muydu? Ben söyleyeceğimi söyledim. Valvaziti başını sallayarak zindandan çıktı. Palla yüzünde hafif bir gülümsemeyle duvara yaslandı. Hattuşa'da tanrıların kentinde toplansınlar. Kudretli güneşimiz ve kraliçemiz için yıllar söylesinler. 9 kere 1000 yıl sözleriyle
Kella kapı yapısı bayramının Sfenksli kapıdaki son töreninin açılışını yaptı. Tanrı heykellerini taşıyanlar tepede geniş bir yarım daire şeklinde toplanmıştı. Halpaziti öne çıktı, arkasını döndü ve artık tribünde değil de doğrudan Tanrı tasvirlerinin karşısında duran Hattuşili ve Puduhepa'ya baktı. Müjdeli haber demir taht üzerinde oturan kudretli güneşimizi ve kraliçemizi bulsun, sevinç yaşansın. Tüm tanrılar toplandılar, kraldan hoşnut olsunlar ve onu takdir etsinler diye tamamladı heykel taşıyıcıları. Halpaziti iki oğlan çocuğunun uzattığı gümüş çanağın üzerindeki beyaz bezi kaldırdı. Üzerine eğildi ve Kella'nın büyük tapınakta kurban ettiği Hurri ülkesi kuşunun iç organlarını dikkatle incelemeye koyuldu. Puduhepa nefesini tutmuştu. Her şeyi belirleyecek olan an gelmişti. Tanrılar Hattuşili'yi demir tahtın yasal sahibi olarak kabul edecekler miydi? Yoksa kardeşinin oğlunu tahttan indirdiği için lanetleyecekler miydi? İştar kudretli efendimiz bunu yapması için Hattuşili'ye sen emir verdin diye seslendi içinden Puduhepa.
Koruyuculuğunu şimdi ondan esirgeme. Eğer Hattuşili kudretsiz ve tanrıların istemediği bir kral ise tüm ülke yıllarca sürecek korkunç kardeş kavgasına tutuşacaktır. O zaman Hitit İmparatorluğu parçalanacak ve toprakları diğer büyük krallar için kolay bir av haline gelecektir. Geçen yıl Urhiteşup'u öldürmeyi teklif eden beyler bu kez Hattuşili'ye karşı gelecek ve yaşamanın hiçbir değeri kalmayacaktır. Bunu istiyor olamazsın İştar efendim. Hattuşili kıpırdamadan tanrı tasvirlerinin önünde duruyordu. Kehanet rahibinin gergin yüzü birden aydınlandı. Adeta gülerek doğruldu. Her iki elini havaya kaldırdı ve ilan etti.
Tanrılar kraldan memnun. Ülke sadece fırtına tanrısına ait ama kralı kendisine yönetici seçti. Tanrı ve ona tüm haddi ülkesini verdi. Kral tüm ülkeyi fırtına tanrısı adına yönetecek. Her kim kralın bir uzvuna kötülük düşünürse ve ülke sınırlarını ihlal ederse bilsin ki fırtına tanrısı onu yok edecek. Valvaziti bu mutlu kararı duymak için Sfenksli kapı önündeki tribüne tam zamanda gelmişti. Rahatlamıştı. İştar'ın Puduhepa'ya rüyada görünüp kapı yapısı bayramında kehanette bulunmak için Halpaziti'den başka kimseyi görevlendirmeme emrini vermesi kuşkusuz çok akıllıcaydı. Başyazıcı İştar rahibinin iyilik belirtisi en küçük işareti bile ortaya çıkaracağından emindi. Bu ona ümit vermişti ve bu ümit şimdi gerçekleşmişti. Her şeyden önemlisi sabah rüyasında gördükleri gerçekleşmemişti. Hattuşili yaşıyordu. Duruma bakılırsa hükümdarlığı da tehlikede görünmüyordu. Valvaziti hala biraz zayıf çıkan bir gülüşle tribünün altındaki duvara yaslandı. Kehanet o kadar parlak gelmişti ki en karamsar falcı bile farklı bir yorumda bulunamazdı. Hattuşili öne çıktı, tanrı heykellerinin önünde eğildi ve şöyle dedi. Güneş tanrıçası ve fırtına tanrısı bana, krala ülkemi ve evimi teslim ettiler. Ve ben kral, ülkemi ve evimi koruyacağım. İzleyiciler tek vücut şeklinde ayağa kalktılar ve coşkuyla sonsuza kadar yaşasın krallığın diye bağırdılar. Bir türlü anlayamıyorum. İnsan nasıl olur da büyük geçitte bir heykeli taşımak için 3 kişinin hatta 4 çünkü Adduva'yı da öldü biliyordu canına kıyar. Tamam Hattuşili özellikle İştar heykeline çok bağlıdır ve onu taşımak gerçekten büyük bir onurdur ama... Valvaziti çaresizlikle omuz silkerek raporunu tamamladı. İştar tapınağının üstü açık, sadece önünde direklerle sınırlandırılmış bir odasında Abamuva, Benteşina ve Halpaziti ile oturuyordu. Tanrıça heykelini teslim ettikten sonra rahip onları bir kadeh şarap içmeye davet etmişti. Mutluluk vaat eden bu kehaneti gerçekten kutlamamız gerek diye konuşmuştu. Ama aslında neler olduğunu öğrenmek için meraktan çatlıyordu. Evet, bu çok anlamsız, onurunu zaten yitirdi diye onayladı Halpazit'i. Aslında sanki bunun ardında başka şeyler de var diye söz aldı muhafız kumandanı. Şarabından büyük bir yudum aldı ve kadehine baktı. Kuzeydeki denizin kırmızısı fevkalade yumuşak. Halpazit'i sevinerek başını salladı. Onu özel bir gün için saklamıştım ve o gün de geldi işte. Tekrar ciddileşti ve Valvazit'e baktı. Adduva nasıl? Ah, her zamanki şımarıklığına döndü bile. Şimdi ağır heykeli taşımak zorunda kalmadığı için Palla'ya teşekkür borçlu olduğunu söylüyor. Ağır mı? Bu doğru değil ki. Benteşine şaşırmıştı. Onu taşırken hiçbir sorunum olmadı. 70 minayla mı? Kardeşimden çok daha güçlüsün, ancak 70 minayı sen de öyle kolaylıkla taşıyamazsın. O ağırlıkta değil ki, tahminime göre 30 binadan fazla gelmez. Yarısından bile az yani. Mümkün değil. Hattuşili som altından bir heykel yapması için Palla'ya 70 bina altın verdi. Bunu herkes biliyor diye karşılık verdi Valvazit'i. Sesli bir şekilde nefes aldı. Dur biraz, eğer dediklerin doğruysa o zaman... Kuşkuyla Halpazit'e baktı. İştar rahibi ayağa kalktı ve hızlı adımlarla tapınağın sunak kısmında kayboldu. İştar, efendim bağışla sözlerini işitti diğerleri. Sonra boğuk bir gong sesine benzer bir ses duyuldu. Halpazit'i öfkeden kıpkırmızı olmuş bir yüzle döndü. İçi boş. Heykeli yerleştirirken neden yardım istemediğini şimdi anlıyorum. Ve büyük geçitle heykeli neden ille de kendisini taşımak istediğini. Çaldığı altının fark edilmesinden korkuyormuş diye ekledi Valvazit'i. Bu uğurda 3 kişi öldü. Şimdi niçin hemen mahkemede itirafta bulunmak istediğini de anlıyorum. Bu yolu da ona ben gösterdim. Kızgın bir şekilde yumruğuyla alnına vurdu. Yasalarımızı pek iyi bilmediğini sanmıştım. Anlaşılan tanrısal varlıkları soymanın kellesine, cinayetlerin ise şansı varsa biraz gümüş ve altına mal olacağını iyi biliyordu. Bunlar da elinde bol miktarda vardı. Ve eğer kimse gerçek nedenini öğrenmeseydi daha sonra rahat rahat sakladığı yerden çıkaracaktı. Çaldıklarıyla yüzlerce kurban ailesini besleyebilirdi. Bu korkunç bir şey diye Benteşina mırıldandı şaşkınlıkla. 40 mina. Bu Amurru ve Ugarit'in ödediği toplam altın vergisinin iki misli. Bunun fark edilmeyeceğini nasıl düşünebildi Palla diye sordu Abamova. En geç güz bayramında heykelin hafiflediği göze çarpardı. Sanırım içini boş bırakmayacaktı, bir şeyle dolduracaktı. Belki bunu kapı yapısı bayramına yetiştiremedi çünkü iştarı zamandan önce tapınağa götürmek zorunda kalmıştı. Ancak hasat zamanına kadar heykeli çok rahat takviye edebilirdi. Valvazit'i kulağını ovdu. Hayır, buldum. Kurşun teslimatı hala yapılmamıştı. Onu mutlaka kurşunla dolduracaktı ancak yetiştiremedi. Dudağını büktü. Dün istemediği kadar çok kurşun heykel dökmek zorunda kalması ve iştara yanaşamaması onu daha da öfkelendirmiş olmalı. Niçin daha önce tedbirini almamış diye araya girdi Halpazit'i. Almış aslında diye açıkladı başyazıcı. Heykeller için her yerden kurşun topladığımızda Zuzuli depoladığı tüm kurşunu vermişti. Atölyesinde ne kadar çok kurşun bulunduğuna şaşırmıştık. Ama o zaman da ağırlığını tutturamazdı. Abamova tam olarak ikna olmamıştı. Dört parmak kurşun, dört parmak altından daha hafiftir. Doğru diye onayladı Valvazit'i. Ama kurşunun her tarafına yarım parmaktan bile az ekleme yaparsan aynı ağırlıkta olur. Parçalar yan yana durmadığı sürece bunu kimse anlamaz. Palla da bunu iyi biliyordu herhalde. Heykeli gereğinden biraz daha büyük yapmıştı. Öfkeyle şarabının geri kalan kısmını içti. Hattuşili heykelin beklediğinden daha büyük olduğunu söylemişti bana. Ben aptal kafa, o zaman kuşkulanmalıydım bundan. Kadehini büyük bir gürültüyle masaya bıraktı. Onurmuş, tüm mesele altınmış meğer. Ben de at gözlüklerinden bakarak günlerdir kralın hayatının tehlikede olduğunu düşünüyordum. Pudehepa'nın aklına liste gelmeseydi Palla'nın çevirdiği dolabı öğrenemezdim. Ama o da ipuçlarını ustaca başka yönlere çekti diye arkadaşını teselli etti Abamova. Önce Lallupiyalılara, sonra da Kella'ya, Nerikkaili ve Kurunta'nın da şüpheli davranması onun işine yaradı. Ama sürekli olmayan komploların peşinde koşmasaydım... Bırak bunu artık diye sözünü kesti Benteşina. Hattuşili'nin hayatı gerçekten de tehlikedeydi. Şimdi bayramda olmasa da birkaç hafta sonra. Urhiteşup Babililerle birlik olsaydı tek ölü adam Hattuşili olmayacaktı. İşte hepimiz ve tüm imparatorluk için tehlikeli olabilecek bir komploya engel oldun sen. Üç kişinin katilinin maskesini düşürdün ve cinayetlerin asıl nedenini açığa çıkardın. Abamova sırıtmaya başladı. Ve tüm bunları üç gün içinde yaptın. Başka zaman odasında oturup dirsek çürüten biri için hiç de fena sayılmaz. Valvasiti buna karşı gelmek istedi ancak arkadaşı ağzını kapattı. Böyle şeyleri sık sık yapmalısın. Gerektiğinde senden yardım isteyeceğim.
Valvasiti'nin göbeğine hafif hafif vurdu. Soruşturmalar seni böyle ziyafetlerden ederse bu da kaybolur belki. Kapı yapısı bayramının sonunda verilen yemeği kaçırdığımız kesin.
Büyük Kral Hattuşili'nin birinci hükümranlık yılının birinci yaz ayının 16. günü. Milattan önce 1265 yılının Temmuz ortası.
Birkaç gün önce kayısıları toplama zamanı gelmişti. Kapı yapısı bayramı biteli iki dolunay geçmişti. Palla'ya karşı açılan dava elmaların olgunlaşmasına kadar uzayacağı benziyordu. Çünkü kuyumcu ustası bolca tanık göstermişti. Şimdilik gerçekten ucuz kurtulacak gibi görünüyordu.
Valvasiti'nin tahmin ettiği gibi Magallu'nun karısı için ailenin geçimi daha önemliydi ve Kunni'nin yakınları da gümüşe razı olmuşlardı.
Kral istese davayı geri çekip Palla'nın kellesini isteyebilirdi. Ancak Hattuşili buna yanaşmadı çünkü ilke olarak ölüm cezasına karşıydı. Ayrıca Palla altını yabancı ülkeleri özellikle de Babil'i gezmek ve onların sanatını tanımak için çaldığını söylemişti. Bu nedenle Hattuşili olup bitenlerden kendini de biraz suçlu görüyordu. Çünkü Palla'yı henüz gümüş kent dışında bir yer görmediği için eleştiren kendisiydi.
Hattuşili'nin de hayretine davanın girişinden hoşnut olmayan Pudehapa'ydı.
Ben ona inanmıyorum. Kellesini kurtarmak için bahane uyduruyor. Bir zamanlar senin böyle konuştuğunu duymuş. Şimdi artık altın da bulunduktan sonra bunu akıllıca bize karşı kullanıyor. Ama bu bir yalan. Onunla bunları yaptıran açgözlülükten başka bir şey değil. Üç masum adam öldü bu yüzden. Bunu doğru bulmuyorum. Üç cinayet ve böylesine cüretkar bir hırsızlıktan sonra bu kadar hoşgörü olmaz. Çaldığı altın İştar'a ait. Tanrıları soyan ölümü hak eder.
Ancak kral bildiğinden şaşmamıştı. Belki yine haklısın. Ancak Palla altının hiç tapınağa ulaşmadığını yani İştar'a sunulmadığını öne sürüyor.
Pudehapa araya girmek istediyse de Hattuşili ekledi. Biliyorum yasalardan kaçmak için kurnazca bir oyun. Ama Palla bu konuda çok becerikli. İnsanları ikna etmesini iyi biliyor. Tek bir kişi bile intikam duygusuyla davayı geri çekip ölüm cezası istediğimi düşünse, Palla'ya hafif bir ceza vermekten çok daha fazla zararı dokunur bunun bana. İştar'ın bunu bağışlayacağını umuyorum. Altında nasıl olsa tapınakta şimdi.
Herkesin bildiği gibi başka zaman çok daha tutucu çözümler getirme eğiliminde olan ve tapınakla ilgili tüm suçlarda en ağır cezaları talep eden Kella ise bu kez tamamen kralın yanında olmuş onu desteklemişti. Zaten genel olarak da kapı yapısı bayramından beri değişime uğramıştı. Onu eskiden beri tanımayan biri kralın en sadık adamlarından olduğunu sanabilirdi.